Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak bu akşam Dr. Mehmet Büyükmut'u imzalı Dokumak ve Dokunmak ekseninde Mürebbilik başlıklı yazıyı paylaşacağız. Örneklik ve söylem, insan yetiştirmede önemli olan iki temel unsurdur. Yaşadığımız zaman bu iki kavramı rol model sıfatıyla özdeşleştirmektedir. Bir insan ya örnek oluşuyla övülüyordur ya da söylemlerinin etkili oluşuyla methediliyordur. Verdiği tavsiyeler ve nasihatler bir kimseyi söylemleriyle özdeşleşen hatırı sayılır bir kimse konumuna yükseltirken, yaşadıklarıyla insanlara rehberlik eden, tecrübe intikalini sağlayan kimseler, küresel hafızayı canlı tutan ve nakleden yapı taşları olarak değer görür. Yaşadığımız dünyada çocuklara sorulan "büyüdüğünde ne olmak istersin?" sorusuyla onları geliri yüksek meslek gruplarına yönlendirmek yahut çocukların aylık kazancı yüksek olan mesleklere teveccüh ediyor olması ebeveynleri ve hatta birçok kimseyi memnun edebilmektedir. Gelecek vadeden çocuk muamelesi görebilmesi için yurt dışında üniversite, yurt içinde yüksek puanlı bir okul, lisans üstüne merakı olması gibi etkenler hayli rağbet gören durum arz edebiliyor. Bu durum evlenecek gençlerin de evliliğe uygun olup olmadığı araştırması yapılırken dikkat çekiyor. Ne kadar maaş alan bir damat olacağı veya hangi yüksek gelirli aileye mensup olduğu sendromu çocukları küçüklüğünden itibaren bir maksada yönlendiren mefhum hatta bir tabu olarak karşımıza çıkıyor. Maddi kaygıların yeşerttiği materyalist bir dünya algısı. Halbuki insan kimseye muhtaç olmayacak kadar hayatını idame ettirici bir geliri olmalı. Ancak bunu yaparken maneviyat, ahlak ve ahiret kaygısını ihmal etmeyi beraberinde getiren bir gelecek kaygısına, rızık endişesine, dünyada yer edinmek için her şeyin mübah olduğu bir anlayış ve savrulmaya düşmemeli. Nitekim Müslüman, merkezinde ve ufkunda ahiret kaygısı taşıyan, bunu da dünyadayken murakabe, muhasebe hassasiyetiyle iç dünyasında yeşerten bir akıl ve kalp muvazenesine sahip olan kimsedir. Bununsa küçük yaşlarda elde edilmesi gereken bir bakış açısı olduğunu bilmelidir. Bu sebeple insan ya kendi yetiştirdiklerine mürebbidir ya da öğretim süreçlerine yardımcı olduklarının örnekliğidir. Bu da söylem ve eylem kıskacında bir süreci ihtiva etmektedir. İnsanın söyledikleriyle işledikleri şayet ayniyet arz ediyorsa, niyetinde de insanlar tarafından değil Allah Teala tarafından görülmek bulunuyorsa, Kur'an tarafından methedilmeye layık bir portre çiziyor demektir. Mısır'ın önemli şahsiyetlerinden kadı, mürebbi, alim ve mütefekkir Ali Tantavi'nin yaşadığımız dünyanın ifsad edici etkenlerine karşı yetiştirdiği kızlarına, henüz küçük yaşında babalık yaptığı yetim kardeşlerine ve torunlarına verdiği terbiyede bu hassasiyeti ve rikkati kalplerine yerleştirmeye ne kadar önem verdiği nakledilmektedir. Yaşadığımız çağın en büyük tehlikesi olarak şüpheli şeyler ve şehevi arzular olduğunu ifade eden ve kız erkek vakti gelmiş gençleri evliliğe teşvik eden Ali Tantavi'nin hiçbir zaman taviz vermediği birkaç terbiye metodu bulunmaktadır. Mesela, muhkem bir imana sahip olmak, izzeti Allah Teala'da aramak, hakkı söyleme konusunda cüretkar, cesaretli davranmak, nerede olursa olsun murakabe duygusunu elden bırakmamak ve ilme, irfana layıkıyla ehemmiyet göstermek, çocuklara küçüklüğünden itibaren verilmesi ve sevimli gösterilmesi gereken önemli hasletlerdir. Yine kız torunlarından biri doğru sözlü olmanın önemini anlatırken, çocukları yalandan uzak tutmak için dedesinin hayatında beyaz yalanlara ve tevil edilebilir sözlere dahi yer vermediğini ve buna karşı çocuklarını uyardığını ifade etmektedir. Yaşadığımız zamanda görsellik denildiğinde akla gelen ilk şey, ekranlar, videolar, filmler veya sosyal medyada gösterilen sahte kahramanlar büyük bir yekün tutmaktadır. Çünkü artık çocukların gördüklerini ve izlediklerini örnek aldığı reddi gayri kabil bir durumdur. Halbuki bir çocuk için en önemli ve hakiki görselliğin dedelerinden, babaannelerinden, anneannelerinden ve tüm aile büyüklerinden gördüğü davranışlar, dinlediği masallar, onlardan edindiği iyi huylar ve tecrübeler olduğu kimse tarafından inkar edilemez. Özellikle aile mefhumunun zarar gördüğü ve aile içinde büyük küçük her bir fertin kendi dünyasına çekildiği bir dünyada bu durum, köy şehir fark etmeksizin tehlikeli ve endişe verici bir boyuta uzanmaktadır. Bu bağlamda Ali Tantavi'nin torunları da dedelerini anlatırken eline aldığı kitabı kendi köşesinde okuyan, seneler önce vefat eden annesi hatırına düştüğünde küçük bir çocuk gibi hasretinden gözyaşını tutamayan, torunlarıyla vakit geçirmekten imtina etmeyen, onlarla çocuk olan ancak yetişkinlerin fıkhi sorularına fetva vermek gerektiğinde ciddiyeti elden bırakmayan, kız çocuğu yetiştirmenin ateşten bir gömlek olduğu bu zamanda çocuklarının yüzünü yere eğecek ahlak ve davranışlardan uzak şekilde onları terbiye eden kimse olarak tarif etmektedirler. Bu sebeple üzerinden seneler de geçse, hayırla yad edilen bir insan çocuklarına, öğrencilerine ve kendilerinden sorumlu olduğu kimselere sadece dokunan değil, onları ilmek ilmek Kur'ani ahlak üzere dokuyan, bir gergef gibi onlara İslami hassasiyetleri işleyen kimselerdir. Mesela müfredatın verdiğiyle yetinip, ay sonunda maaşını alan bir öğretmen vazifesini yasal ve hukuki olarak yerine getirse de, onları yalnız kaldıklarında ve kimsenin görmediği bir ortamda harama, günaha ve hataya düşmekten koruyacak farkındalık ve hassasiyet vermiyorsa, İslami ve ahlaki olarak mesuliyetini yerine getirmemiş demektir. Evine ekmek getiren, diğer çocuklardan ve ailelerden geri kalmasın diye tatillere, gezilere götüren ve hevesi kalmasın diye gönlünü yapabilmek için sınırsız harcamalar yapan bir baba, nafaka sorumluluğunu yerine getiriyor olsa da hayırlı bir ahlak vermediği müddetçe babalık vazifesini kamil manada yerine getirmiş olmuyor demektir. Nitekim hayırlı annelik ve babalık asgari manada geçimini sağlamak ve onları büyütmekse kemal noktası peygamberi bir ahlak vermekle şeklindedir. Bir anne baba vefatından sonra sadaka-i cariye olarak ardından hayır dua edecek ve yüzlerini ahirette ağartacak şekilde bir evlat yetiştirmiyorsa, ebeveynlik vazifesini kamil manada yapmadan, sadece dünyasını abad eden, ancak ahiretini berbat eden evlatlar yetiştirmiş olmaktadır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, "Bir babanın bırakacağı en hayırlı miras, güzel ahlaktır" mealindeki hadisi, güzel ahlakla yetiştirilen evlatların hayırlı birer miras olduğu, en hayırlı ebeveynlerin de güzel bir ahlakla evlat yetiştiren ebeveynler olduğu anlamını da ifade etmektedir. Hz. İbrahim aleyhisselamın yaptığı, Allah'a temiz bir kalple gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği o gün, "Beni rezil etme" şeklindeki duada geçen Selim, temiz kalp ifadesiyle alakalı olarak Aliül Kari, hayırlı evlat yetiştirme derdinde olmanın ve bunun hayalini kurarak çoluk çocuk sahibi olmanın da selim, temiz bir kalp anlamına geldiğini, hayırlı, iffetli, terbiyeli ve ahlakı hamide sahibi nesil hassasiyeti olanların da selim, temiz bir kalbe sahip olduğunu ifade etmektedir. Çocukların söylemler yerine eylemlere baktığı bu günlerde onlara hayırlı, güzel ahlak bırakmak, hayırlı ve güzel ahlaka sahip olmak da mümkün olur. Bu sebeple çocuk yetiştirmek, insanın kendini yetiştirmesi, kendini yontması ve hayatına İslam zaviyesinde bir yön verip yol bulmasıyla temin edilebilir. Doktor Mehmet Büyükmut'u imzalı Dokumak ve Dokunmak ekseninde Mürebbilik başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ali Rıza Temel imzalı Allah yolunda basiret ve firasetsiz yürünmez başlıklı yazıyı sunacağız. Görme, idrak etme, bir şeyin iç yüzüne vakıf olma, sezme, anlama ve kavrama yeteneği anlamına gelen basiret, doğruyla eğriyi ayırt etmenin en sağlam vasıtasıdır. Görmek anlamına gelen basar kelimesinden türemedir. Genelde gözle görmek basar, kalple görmek basiret kelimesiyle ifade edilir. Gönül gözü kör olanlara manevi kör denir. Asıl körlük de budur. Onlar hiç yeryüzünden dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Haç 46. Her şey en doğru ve en hassas şekilde gördüğü için Allah'ın güzel isimlerinden biri de Basir'dir. Kur'an-ı Kerim'de 51 defa zikredilmiştir. Şahıs ve olayları dış yüzüyle görmek basar, yani gözle görmek, iç yüzleri ve mahiyetiyle tanıyıp bilmekse, basiret yani kalpte bilmek, tanımak olarak ifade edilir. Kullardaki sezgi ve idrak Allah'ın basir sıfatının tecellisidir. Bu tecelliden nasibi olmayanların gözleri perdelidir. İnsanların gerçekleri olduğu gibi görmelerini sağladığı için Kur'an ayetlerine besair, basiretler denilmiştir. Küfür, nifak, hırs, kin, nefret gibi kötü sıfat ve duygular yüzünden kalp gözü körleşmiş ve basireti bağlanmış kimseler bakar körler olarak tanımlanmıştır. Basiret gözle görmenin ötesinde ruhi bir melekedir. Mutasavvıflara göre insanın bedeninde dış alemi gören iki gözü olduğu gibi kalbinde iç alemi gören iki gözü vardır. Buna marifet, kalp gözü, dide-i can denir. Bedendeki göz, maddi alemdeki varlıkları, olayları, renk ve şekilleri gördüğü gibi gönül gözü de olay ve varlıkların iç yüzünü, manevi yönünü görür. Bedendeki göz, insanlarla hayvanlar arasında müşterektir. Kalp gözü ise insanlara mahsustur. Basiret her insanda potansiyel olarak vardır. Fakat bu gözün açılması için gayret gerekir. Ama bu açılma bazı kimselerde çabuk, bazılarında ise geç olur. Kafadaki gözlerin görme derecesi farklı olduğu gibi kalp gözünün görme derecesi de farklıdır. Bu hal, kalbin günahlarla kararma veya iman ve salih amellerle parlama derecesine göre değişir. Lekesiz bir aynanın ışığı yansıtmasıyla lekeli bir aynanın yansıtması elbette aynı değildir. Başta peygamberler olmak üzere salihlerin kalp gözlerinin açık olması iman ve amel cihetinden üstün olmalarıyla ilgilidir. İnsanın kalbi ne kadar saf ve temiz olursa kalp gözü de o derece keskin olur. Aşırı hırs ve dünya sevgisi, kin ve nefret duygusu insanı kör ve sağır yapar. Nitekim Hazreti Peygamber bu durumu şöyle ifade etmiştir. Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve sağır yapar. Aşırı öfke ve nefret de aynı şekilde insanı kör ve sağır yapar. Merhum İmam Gazali şöyle diyor. İnsanın iki zaafı vardır. Sevdiğinde kusur, sevmediğinde meziyet görmez. Tarafsız ve objektif olmak zordur. Fakat doğru görüp doğru hareket etmenin yolu da budur. Adil olmak da buna bağlıdır. İbn-i Kayyum el-Cezviye'ye göre basiret Allah'ın mümin kulunun kalbine attığı öyle bir nurdur. Ki insan gerçekleri bu sayede kavrar. Böylece şüphe ve tereddütten kurtulur. Firasette Allah'ın nuruyla bakma ve görme olarak tarif edilir. Bu manada basiret ve firaset eş anlamlıdır. Hazreti Peygamber, müminin isabetli görüşünü firasetle ifade eder. Müminin firasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Olayları doğru değerlendirebilme, hükümlerde isabet etme, basiret ve firaset sahibi olmaya bağlıdır. Hadisteki Allah'ın nuruyla bakar ifadesi, Allah'ın nuruyla aydınlanmış kalp gözüyle bakar demektir. İnsan manevi yönden geliştikçe firaseti de gelişir. Gaflet ve şehvetin esiri olanların olayları ve şahısları doğru görüp doğru değerlendirmeleri mümkün değildir. Kim gözünü haramlara kapatır, nefsini şehvetlerden uzak tutar, kalbini murakabe ve tefekkürle imar eder, helalden ayrılmazsa firaset sahibi olur. Görüşlerinde hataya düşmez. Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi kul, ibadetiyle Allah'a o derece yakın olur ki, adeta onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Özellikle yöneticilerde aranacak iki temel vasıf basiret ve firasettir. İç ve dış problemlerin çözümünde bu iki vasıf olmazsa olmazdır. Basiret ve firaset, olayların arka planını görmede röntgen gibidir. İç organlardaki hastalıklar nasıl röntgen ve MR gibi gelişmiş tıbbi araçlara tatbik ediliyorsa, karmaşık siyasi olayların doğru tespiti de dirayet, basiret ve firasetle mümkündür. Siyaset, sebeplere bakarak neticeleri önceden görme ve ona göre tedbir alma sanatıdır. Öngörü de bir nevi firasettir. Bu berrak bir gönül ve zihnin işidir. Hazreti Peygamber, Allah'ın gönlüne koyduğu nurla baktığı için yanılmadı ve dünya çapında bir inkılabı gerçekleştirdi. Hudeybiye müsalahasındaki tutumu, onun ne isabetli bir öngörüye sahip olduğunun kanıtıdır. Mü'min, bir delikten iki defa ısırılmaz sözü, Müslümanların daima tedbirli ve uyanık olmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Bugün yaşadığımız iç ve dış problemlerin sebebi, basiret ve firasetten uzak olarak olayları doğru değerlendirememekten kaynaklanmaktadır. Aynı yılan deliğinden bir değil, defalarca ısırılmamıza rağmen hala ders çıkarmamamız bir Müslümana yakışmayan bir gaflet ve körlüktür. Bu gaflet ve körlük sebebiyle hep aldatılıyoruz. Düşmanın kurduğu tuzaklara düşüyoruz. Tuzaktaki yeme tamah ederek düşmanlara yem oluyoruz. Yem hırsı gözümüzü kör ediyor. Olaylara olgun bir mümin gözüyle bakabilsek, düşmanların gözüne, gözümüze taktığı gözlüklerle değil, Kur'an ve sünnet odaklı gözlerle bakabilsek, tuzakları fark eder, yemlere tamah etmezdik. Aç gözlülük hem gözlerimizi kör ediyor, hem de geleceğimizi mahvediyor. Önümüzde Kur'an-ı Kerim gibi bir rehber ve Hazreti Peygamber gibi bir önder olduğu halde, başka yol ve yöntemlere tevessül etmek bizim için bir nevi manen intihardır. Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. En'am 153. Allah yolunda yürümek, basiret ve firaset gerektirir. Bu iki önemli haslete sahip olmadıkça dünya ve ahiret saadetine ermek mümkün değildir. Mevla, kalp gözü açık olanlardan eylesin. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Allah yolunda basiret ve firasetsiz yürünmez başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Hüdayi Şirinli'nin kaleme aldığı Mutluluk Erdemli Hayatta başlıklı yazıyı paylaşacağız. İyi huy, ahlaki olgunluk veya doğru olanı yapma alışkanlığı olarak da anlaşılabilen erdem, bugün özellikle Batı merkezli düşünce sisteminin bir sonucu olarak modern dünyada göz ardı edilir hale gelmiştir. Oysa ki başta dini mübin İslam olmak üzere eski filozofların da dile getirdiği üzere erdem, dünyada doğru bir hayat sürmenin adıdır. Sofistike bir şekilde doğru hayat kavramının cevabının kişiden kişiye değiştiği günümüzde Kur'an bu ölçüyü şöyle belirler. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Maide 2. Doğru kelimesini bir hayat tarzı olarak ele aldığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Cennet, müminler için ebedi saadet, sonsuz mutluluk yurdudur. İnsan, Allah'a kulluk için yaratılmıştır ve gönderildiği bu dünyada cennet hem bir varış noktası hem de ulaşılması gereken bir hedeftir. Bu hedefe nasıl varılacağı sorusunun cevabı ise açık, doğru yani erdemli bir hayat sürmektir. İslam medeniyetinin büyük mütefekkirlerinden biri olan Farabi'ye baktığımızda onun insanın sonsuz mutluluğa erişmek için yaratıldığına, bu mutluluğa da ancak Allah'ın koyduğu ölçülerle ulaşılabileceğine dair vurgularını sıkça görürüz. Çünkü mutluluk ona göre maddi hazlardan değil, rahmani alemle kurulan ilişkinin doğurduğu fiillerden doğar. Zira Cenab-ı Hakk'ın katında iyilikten başka bir şeyin olmayacağına göre insan da ondan aldıklarıyla kurduğu irtibatta bu dünyada sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bir beşer olan insan Allah'la nasıl irtibata geçebilir sorusunun cevabı Kur'an-ı Kerim ve yüce bir ahlak üzere olan Hazreti Peygamber'in örnekliğinde gizlidir. Kur'an ve onu hayat tarzına dönüştüren sünnet, insanın Allah'la dünya hayatında kurabileceği en sahih irtibattır. Gerek Kur'an'ın ayetleri, gerekse de Hazreti Peygamber'in hadisleri ve uygulamaları, insanoğluna bu dünyada sürebileceği en güzel hayat biçimini öğütler. Yapmakta mükellef olduğumuz namaz, oruç gibi ibadetlerin sadece Allah'a kulluk, hamd ve şükür yönü değil, insana erdem kazandıran yönü de vardır. Çünkü insan bu ibadetleri hayatının merkezine aldığında zamanla onları sadece yapmakla kalmaz, yaşar hale gelir. Namazın içinde ve dışında okunan öğüt dolu kelamlar, oruçla gelen dikkat ve arınma hali bireyin yaşamının ayrılmaz bir parçası olur. Bu ibadetlerin doğası gereği insanı hep iyiliğe yönelttiğini göz önünde bulundurduğumuzda, iyi hayat yani erdemle yaşamak zamanla gerçek anlamda bir alışkanlığa dönüşür. Gazali de bu noktada erdem kavramını iyi huyların kalpte yerleşmesi yani bir alışkanlık haline gelmesi olarak tarif eder. Tasavvufun nefis tezkiyesi, kalbin saflaşması gibi ana hedefleri de özü itibarıyla insana en iyi ve en doğru hayat tarzını kazandırma gayesinden başka bir şey değildir. Çünkü insan sonsuz mutluluğa iyi olduğu kadar yaklaşabilir. Kalbinde yalnızca maddi hazların dolaştığı, Allah'a kavuşmak üzere yaratılmış olan kalbin yanlış hazlarla karardığı bir insanın, dünyada gerçek manada mutlu olması, içsel boşluk yaşamadan bir ömür sürmesi mümkün değildir. Doğru bir hayat sürmeyen fertlerden oluşan bir toplumun da doğru bir gelecek kurması beklenemez. Bu sebeple erdemli hayat, özelde her ferdin, genelde ise tüm toplumun hedefi olmalı. Bu yolla hakiki ve sonsuz mutluluğa erişmek nihai gaye haline gelmelidir. İbn-i Sina'nın da ifade ettiği gibi, gerçek mutluluğu ancak zorunlu varlık olan Cenab-ı Hak'la irtibat kurularak ulaşılabilir. Sonuç olarak erdemli bir hayat, hem ferdi saadetin hem de toplumdaki istikrarın temel taşıdır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a ulaşmak diye de tarif edeceğimiz gerçek nihai mutluluk, yalnızca ibadetle değil, ahlaki bir bütünlük içinde yaşamak da mümkündür. Bu nedenle gerçek mutluluğa ulaşmak ancak Allah'la kurulan sahici bir irtibatla ve erdemli bir hayat pratiğiyle mümkündür. Değerli dinleyenlerimiz, Hüdayi Şirinli imzalı Mutluluk Erdemli Hayatta başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Böylece bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.